Ayrım 21, sayfa 314, 3. Çiçikov, geride her şey kaybolup havada iki bulut ile çevresinde açık tarlalardan başka hiçbir şey kalmayınca, "Eğer Albay Koşkaryev deli değilse iyi," diye mırıldandı. Sonra Selif Han'a dönerek, "Hey Selif Han, Albay Koşkaryev'e nasıl gidileceğini iyice sorup öğrendin mi?" diye sordu. Pavel Ivanovich, "Siz de biliyorsunuz arabanın yanından ayrılamadım. Ayrılmaya zaman bulamadım. Ama Petruşka arabacıya sormuştur." "Ah budala, ah! Her zaman söylüyorum sana, Petruşka'ya güvenme," diye. "Petruşka kütük gibidir. Petruşka aptalın biridir. Petruşka, bak şimdi bile sarhoştur." Petruşka hafifçe dönerek yan gözle baktı. "Ama kötü insan değilim," dedi. "Şu tepeyi aşınca bir çayır var. Onu geçeceğiz. Başka bir şey yok." "Tabii, bilirim seni. Adi buğday vodkasından başka bir şey koymadın ağzına, değil mi? İyi, çok iyi. Şuralara bak. Avrupa bile buralar kadar güzel değildir." Çiçikov bunları söyleyerek çenesini okşadı ve mırıldandı. Tabii, aydın bir kentliyle aptal bir uşak arasında bu kadarcık fark olacak." Bu arada araba yokuşu inmeye başlamıştı. Yeniden kavak koruluklarıyla çevrili çayırlar ve düzlükler uzanıyordu. Rahat araba, esnek yayları üzerinde yaylanarak yamaçlardan kayarcasına iniyor, değirmenlerin arasından, köprülerden gürültüyle yumuşak, düz toprak yolda ise salına salına aşağıdaki çayırlığa doğru atılıyordu. En ufak bir yokuş ya da tümsek hemen kendini hissettiriyordu. Araba yağ gibi kayıyordu doğrusu. Asma çalılıkların, ince kızıl ağaçların, gümüş gibi parlak kavak ağaçlarının arasından geçerlerken dallar ve yapraklar önde oturan Selif Han'la Petruşka'nın yüzüne çarpıyor. İki de bir başlarından şapkalarını düşürüyordu. Asık yüzlü uşak yerinden fırlıyor, bu aptal ağaca, ağacı yetiştiren sahibine sövüp sayıyor ama sanki bir daha çarpmayacakmış gibi ne şapkasını bağlıyor ne de eliyle tutmayı akıl ediyordu. Bu ağaçlara bir de kayın ve köknar ağaçları katıldı. Ağaçların dibinde otlar, mavi çiçekler, sarı yaban laleleri doluydu. Birden orman karardı, sanki gece bastırmıştı. Sonra yine birden her yandan dalların, ağaçların aralıklarından aynadan yansıyormuş gibi ışınlar belirmeye başladı. Ağaçlar seyrekleşti, parıltılar arttı ve önlerinde geniş bir göl, çevresi aşağı yukarı 4 verst kadardı, beliriverdi. Gölün karşı kıyısında yayılmış bir köyün ahşap, kül rengi kulübeleri göründü. Suyun üzerinde bir takım bağırışmalar vardı. Kimi yarı beline, kimi omuzlarına, kimi de boğazına kadar suya girmiş 20 kadar adam bir balık ağını çekiyordu kıyıya. Adamlar için bir fırsat çıkmıştı. Balık ağının içinde balıkların arasında karpuza, daha doğrusu fıçıya benzeyen toz toparlak kısa boylu bir adam vardı. Adam tam bir umutsuzluk içinde olanca gücüyle haykırıyordu. "Telepan!" Dipnot, "Telepan, uğursuz." Dipnot bitti. "Deniz, Kuzma'ya ver. Kuzma, ucunu Deniz'den al. Öyle sıkma, büyük Foma. Git de küçük Foma'ya yardım et. Allah kahretsin, söylüyorum size. Ağı parçalayacaksınız." Görülüyordu ki Şişko kendisi için korkmuyordu. Şişmanlığından dolayı boğulmazdı. Dalmak istese bile su onu yine yukarı kaldırırdı. Omuzuna iki kişi otursa bile su yüzünde birkaç kabarcık bırakarak hafif bir silkinmeyle burnunu yine su yüzüne çıkarabilirdi. Onun asıl korkusu ağın delinerek içindeki balığın kaçmasıydı. Bu nedenle kıyıdaki adamların yardım etmelerini, ip atarak ağı çekmelerini istiyordu. Selif Han, "Albay Koşkaryev bu olsa gerek," dedi. "Neden? Çünkü siz de görüyorsunuz ya, bütün vücudu ötekilerden daha beyaz. Göbeği de tam beyefendi gibi saygıdeğer." Ağın içinde debelenip duran bayı bu arada iyice kıyıya çekmişlerdi. Ayağının yere değeceğini anlayan adam yere bastı ve aynı anda da yamaçtan aşağı inen arabayı ve içindeki Çiçikov'u gördü. Yakalanan balıkla birlikte kıyıya çıkan beyefendi her yanı ağ sarılı, yazın tül eldiven giymiş bir bayan eli gibi olduğu halde bir elini gözüne siper ederek öteki elini ise banyodan çıkan Venera Medit Seixkis gibi ayıp yerine tutarak bağırdı. Yemek yediniz mi? Çiçikov şapkasını çıkarıp arabadan selam vermeye devam ederek hayır dedi. Haydi şansınız varmış. Çiçikov başındaki şapkayı tutarak merakla sordu. Neden? İşte bakın. Hey küçük Foma, ağı bırak da şu Mersin balığını çıkar da göster. Telepen, Kuzma, sen de yardım et. İki balıkçı canavarın başını tutup kaldırdı. Şişman beyefendi, işte balıkların kralı bu. Irmağın hediyesi bu diye bağırdı. Sonra adamlarına döndü. Koşun avluya. Arabacı, sen bahçedeki yoldan git daha iyi. Koş büyük Foma. Koş, bahçe kapısını aç. O size yol gösterir bayım. Ben de hemen şimdi. Uzun bacaklı, yalın ayak, büyük Foma, sırtında tek gömlekli arabanın önünden, her kulübenin önünde, türlü ağlar serili köyü, anlaşılan bütün köy balıkçılıkla geçiniyordu. Baştan başa koşup geçti. Sonra bahçe kapısını açtı. Araba buradan yakınında köy kilisesinin bulunduğu bir meydana girdi. Kilisenin arkasında uzaklarda kent yapılarının çatıları görülüyordu. Çiçikov içinden bu Koşkaryev'de amma tuhaf adammış diye geçirdi. Yanı başında bir ses duyuldu birden. İşte ben geldim. Çiçikov baktı. Beyefendi giyinerek gelmişti yanlarına. Kalın pamukludan koyu yeşil bir ceket, sarı bir pantolon giymiş, boyun bağı takmamıştı. Yaylı arabasına yan gelip yatmış, her yerini kaplamıştı arabanın. Çiçikov bir şeyler söylemek istedi ama Şişko çoktan gözden kaybolmuştu. Yaylı bir kez de balık yakalanan yerde göründü. Yeniden sesler duyuldu. Büyük Foma, küçük Foma, Kuzma, Deniz! Çiçikov'un arabası beyin evinin önüne geldiği zaman şişman ev sahibinin eşikte kollarını açarak onu beklediğini görünce şaşakaldı. Bu denli çabukluğa pes demek gerekirdi doğrusu. Öpüştüler. Eski Rus geleneklerine uyarak üç kez haç çıkartarak kucaklaştılar. Ev sahibi tam bir eski zaman beyiydi. Çiçikov, size beyefendinin selamlarını getirdim dedi. Kim bu beyefendi? Akrabanız General Aleksandr Dimitriyevich'ten. Kim bu Aleksandr Dimitriyevich? Çiçikov şaşırarak, General Petrişçev. Ev sahibi de şaşırmıştı. Tanımıyorum. Çiçikov'un şaşkınlığı iyice artmıştı. Nasıl olur? Yoksa Albay Koşkaryev ile tanışmıyor muyum? Hayır, yanılıyorsunuz. Siz ona değil, bana geldiniz. Ben de Pyotr Pyotrovich Petuh'um. Pyotr Pyotrovich'im. Çiçikov dona kalmıştı. Biri gözlerini oturduğu yere, öteki ise arabanın kapısına dikmiş, ağızlarını bıçak açmayan selifanla Petruşka'ya dönerek. Nasıl olur? Nasıl olur bu? Aptallar! Size Albay Koşkaryev'e diye söylenmedi mi? Bakın ona geliyoruz diye Pyotr Pyotrovich Petuh'a geldik. Pyotr Pyotrovich Petuh, çocuklar iyi yapmışlar dedi. Haydi siz mutfağa gidin, orada size vodka verirler. Atları çözün ve hemen bizim adamların yanına gidin. Çiçikov, bu yanlışlığa çok üzüldüm doğrusu dedi. Yanlışlık değil bu. Hele önce bir yemek yiyelim de o zaman söylersiniz yanlışlık olup olmadığını. Rica ederim, sakin olun. Petuh bunları söylerken Çiçikov elinden tutarak içeri sürüklemişti. İçeride onları iki genç karşıladı. Sırtlarında yazlık ceketleri bulunan, söğüt dalı gibi ince yapılı, babalarından bir aşırın kadar daha uzun boylu gençlerdi bunlar. Oğullarım lisede okuyorlar. Tatile geldiler. Nikolaşa, sen konukla ilgilen, sen de Aleksaşa benimle gel. Bunu söyledikten sonra ortadan kayboldu ev sahibi. Çiçikov, Nikolaşa ile konuşmaya başladı. Nikolaşa'nın hiç de iyi bir insan olmadığı anlaşılıyordu. Hemen Çiçikov'a kentteki lisede okumanın hiçbir işe yaramadığını, kardeşiyle birlikte Petersburg'a gitmek istediklerini, bu taşra yaşamının on para etmediğini anlattı. Çiçikov, anlıyorum diye geçirdi içinden. Tek istediğiniz pastanelerde, bulvarlarda gezip tozmak. Sonra yüksek sesle sordu. Peki nasıl? Babanızın çiftliğinin durumu nasıl? Tam bu anda içeri giren babası verdi cevabı. Rehinde, ipotek edildi. Çiçikov içinden çok kötü diye düşündü. Tek çiftlikle kalmamalı, çabuk olmalı. Sonra yine yüksek sesle. Haklısınız ama acele etmişsiniz. Petu, hayır, hiç de değil dedi. Çok yarar sağladığını söylüyorlar. Herkes yapıyor. Ben neden yapmayayım? Bunca yıldır burada yaşadım. Biraz daha Moskova'da yaşayalım bakalım. Oğlumla da konuştunuz ya, onlar da başkentin görgüsünden yararlanacaklar. Çiçikov, ah aptal, ah, varını yoğunu satıp savacak. Oğullarını da hovarda yapacak. Oysa bu çiftliğin geliri iyiye benziyor. Baksana köylüler de iyi. Bunların ailesi çok iyi durumda. Hele çocukları lokantalarda, tiyatrolarda ilim yapmaya başlasınlar da ne çabuk paranın altından girip üstünden çıkarlar. Doğrusu böyle mükemmel bir köyde yaşamak isterdim diye düşündü. Petu, sizin ne düşündüğünüzü bilivereyim mi diye sordu. Çiçikov şaşırarak ne düşünüyorum dedi. Diyorsunuz ki bu Petuh da bu dalanın biri. Bizi yemeğe çağırdı. Hala yemek gelecek. Sabredin hazırlanır. Kel kız saçlarını örene değin hazırlanır. Merak etmeyin. Aleksaş'a pencereden bakarak baba Platon Mihailovich geliyor dedi. Nikolaşa da pencereye koşarak doğru kız Rabinmiş diye bağırdı. Petuh da pencereye sokularak nerede nerede diye sordu. Çiçikov Aleksaşa'ya kim bu Platon Mihailovich diye sordu. Petu kendi cevap verdi buna. Platon Mihailovich, Platonov komşumuzdur. Çok iyi, çok mükemmel bir insandır. Bu arada Platonov'un kendisi de girdi odaya. Yakışıklı, boyu posu yerinde, açık kızıl renkli, parlak kıvırcık saçlı biriydi. Arkasından Yarba adlı kocaman köpeği de tasmasını şangırdatarak odaya girdi. Ev sahibi, yemek yediniz mi diye sordu. Yedim. Ne yani, alay mı ediyorsun yemek yiyip gelinir mi? Ben size yemek yedikten sonra mı geliyorum? Konuk gülerek, merak etmeyin yemedim. Zaten hiç iştaham yok. Ah bir görseydiniz balık avı ne hoş oldu. Kocaman bir Mersin balığı yakaladık. Ne güzel sazanlar da vardı. Sizi dinlemek sıkıyor insanı. Neden siz hep böyle neşelisiniz? Neden üzgün olalım söylesenize. Neden mi? Hayat zaten sıkıcı değil mi? Bence az yiyorsunuz da ondan. Hele bir kez sıka basa yemeği deneyin. Sıkıntı sözcüğü sonradan keşfedilmiştir. Eskiden kimse sıkılmazdı. Hep kendinizi översiniz. Sanki siz hiç sıkılmaz mısınız? Hiçbir zaman. Sıkılmaya ayıracak zamanım yok ki. Sabahleyin kalkarım. Hemen aşçıyı çağırırım. Kahvaltı hazırlatır, çay içerim. Sonra kahyaya emirler verir, balığa çıkarım. Sonra da öğle yemeği. Öğle yemeğinden sonra biraz kestirdim mi, akşam yemeği gelir çatar. Aşçıyı çağırır, yarın öğlende ne pişireceğini söylerim. Ne zaman sıkılayım? Çiçikov, konuşma süresince hep yakışıklılığına, muntazam boyuna posuna, taptaze gençliğine, küçük Tahir Sivilce'nin bile bozamadığı güzel cildine hayran olduğu konuğa bakıyordu. Ne tutkular, ne üzüntüler, ne de bir sıkıntı ya da huzursuzluk bu parlak yüzü bozabilmiş, ufak bir kırışıklık yapabilmişti. Ama bu yüzde aynı zamanda en küçük bir canlılık da görünmüyordu. Bu yüzde kimi zaman alaycı bir gülümseme belirmesine rağmen yine de insana derin bir uykuda olduğu duygusunu veriyordu. Çiçikov, kusura bakmayın ama dedi, ben de sizin gibi bir insanın hayattan bu denli bezmiş olabileceğini anlayamıyorum. Muazzam bir para sıkıntısı çekseniz ya da düşmanlarınız sizi öldürmek istemiş olsalar neyse. Yakışıklı konuk, İnanınız dedi, kimi an sırf değişiklik olsun diye tehlikede olmak, hiç olmazsa beni biri öfkelendirsin istiyorum. Ama nerede? Sıkılıyorum işte, ne yapayım? Yoksa yeterince toprağınız, çiftliğiniz, köylünüz yok mu? Hiç de değil. Kardeşimle benim 10.000 desyatin, dipnot, desyatin alan ölçüsü birimi, 1.09 hektar, dipnot bitti. Toprağımız, 1.000'den fazla da köylümüz var. Tuhaf, anlayamıyorum. Yoksa bu yıl iyi ürün alamadınız mı? Çok adamınız mı öldü bu salgın yüzünden? Tersine, çiftliğimizin durumu çok iyidir. Kardeşim de çiftlik yönetiminde eşsizdir. Yine de sıkılıyorsunuz ha? Anlamıyorum. Ev sahibi atıldı. Bakın şimdi onun sıkıntısını nasıl gidereceğiz dedi. Hey Alexasha, çabuk mutfağa koş, aşçıya söyle hemen içli börekleri yollasın. Nerede kaldı ağzı açık ameliyanla hırsız Antoşka? Neden getirmiyorlar hala mezeleri? Tam bu anda kapı açıldı. Ağzı açık ameliyanla hırsız Antoşka ellerinde peçetelerle kapıda göründüler. Masayı hazırlamaya koyuldular. Tepsi üzerinde getirdikleri 6 ayrı renkteki içki testileri, testilerin çevresini de türlü yemede yanında yat türünden yiyeceklerle dolu tabaklarla donattılar. Uşakların biri girip biri çıkıyor. İçinde hala cızırdayan, yağ sesi duyulan, üstü kapalı tabakları taşıyorlardı içeri. Ağzı açık Emelyan'la hırsız Antoşka mükemmel çalışıyorlardı doğrusu. Bu adlar onları coşturmak için takılmıştı anlaşılan. Evin efendisi pek öyle uşaklarına bağıracak, sövecek bir insan değil. Tersine çok iyi yürekliydi. Ama her Rus gibi iğneleyici sözlerle takılmaktan da alamıyordu kendini. Yediklerini sindirmek için vodka ne kadar gerekliyse böyle takılmalar da o denli gerekliydi. Ne yapalım? Huyu böyleydi. Asık yüzlülüğü hiç sevmezdi. Mezeleri asıl yemekler izledi. Burada iyi yürekli ev sahibi iyice haydutlaştı. Konuklardan birinin tabağında bir parça kaldığını görünce tek olur mu hiç? Yeryüzünde de ne insanlar ne de kuşlar tek yaşayabilir diyerek hemen yanına bir parça daha ekliyordu. İki parça kalmışsa iki olur mu hiç? Tanrı hakkı üçtür diyerek üçüncüyü koyuyordu tabağa. Üç olunca nerede üç tekerlekli araba görülmüş, kim üç köşeli ev yaptırır diyerek dördüncü parçayı ekliyordu. Dört sayısına da hemen bir tekerleme uydurarak beşliyordu. Çiçikov 12 tabak öteberi ve balık yedikten sonra iyice doymuş ve artık ev sahibi başka bir şey koyamaz, rahat bırakır beni diye düşünmüştü. Ama yanılıyordu. Ev sahibi tek söz söylemeden Çiçikov'un tabağını kocaman bir danabeli, şişte kızartılmış böbrekli ama ne etti hani koyuverdi ve iki yıldır sütle besledim bunu dedi. Oğlum gibi baktım. Çiçikov yemeyeceğim dedi. Hele bir tadına bakın da ondan sonra yiyemeyeceğim dersiniz. Gitmez, yer yok ki. Kilisede de yer yoktur ama içeri belediye başkanı girerse yer bulunur hemen. Oysa içerisi öyle kalabalıktır ki iğne atsan yere düşmez. Siz hele bir deneyin. Bu parça tam bir belediye başkanıdır. Çiçikov denedi. Gerçekten de bu parça tam bir belediye başkanı gibiydi. Hemen yer buldu içeride. Çiçikov bir de kalkmış Petersburg'a ya da Moskova'ya gitmek istiyor. Böyle har vurur harman savurursa 3 yılda servetinin dibine darı eker diye düşündü. Ama Çiçikov unutuyordu ki bu aslında pek de önemli sayılmazdı. Çünkü böyle harcamasa bile Petuh'un serveti 3 yıl değil 1 ay bile dayanmayacaktı nasıl olsa. İçki derin de ardı arkası kesilmiyor. Konuklar içmezse kadeh üzerine kadeh yuvarlamaktan geri durmayan Alexasha ile Nikolasha'ya veriyordu. Çocuklar anlaşılan başkente gider gitmez yapacakları öğrenime hazırlanıyorlardı. Konuklarda da güç kalmamıştı. Güçlükle balkona kadar gittiler ve koltuklara bırakıverdiler kendilerini. Ev sahibi de 4 kişilik kendi gibi kocaman bir koltuğa oturur oturmaz sızıvermişti. Demirci körüğüne benzeyen kocaman vücudunun inip kalkmasıyla açık ağzından, burun deliklerinden tuhaf sesler bu müzik doğrusu müzisyeni bile şaşırtırdı. çıkmaya başladı. Kimi trompet, kimi flüt, kimi küçük gürültüler, kimi de köpek havlamalarını andırıyordu. Platonov, "Amma da ıslık çalıyor," dedi. Çiçikov güldü. Platonov devam etti. "Hiç kuşkusuz bu denli yedikten sonra insan sıkıntıyı düşünemez bile. Hemen uyku bastırır verir. Değil mi?" "Evet, özür dilerim ama bu denli sıkılmanızı anlayamıyorum bir türlü. Sıkıntıyı giderecek o kadar çok çare var ki." "Nasıl çare?" "Genç bir insan için pek çok. Dans etmek, bir çalgı çalmayla uğraşmak, hatta evlenmek." "Evlenmek? Ama kim var ki? Çevrenizde güzel kızlar yok mu?" "Yok. Başka yerlerde arayın, gezin." Bu sözcük birden Çiçikov'un kafasına parlak bir fikir getirdi. Platonov'un gözlerinin içine bakarak, "Evet, bakın bu çok güzel olur," dedi. "Ne?" "Yolculuk." "Ama nereye gideyim?" Çiçikov Platonov'a bakarak içinden, "Bu çok iyi olur. Masrafları yarı yarıya paylaşırız. Arabanın masrafını da ona yüklerim," diye geçirdi ve yüksek sesle, "Eğer isterseniz birlikte dolaşırız," dedi. "Siz nereye gidiyorsunuz?" "Pek de kendi istediğim yere gitmiyorum. Şimdilik başkası adına dolaşıyorum. Yakın dostum, hatta diyebilirim ki koruyucum, General Betrişçev akrabalarını dolaşmamı rica etmişti. Gerçi akrabaları akrabaların dolaşması gerekir ama doğrusunu söylemek gerekirse bunu kendim için istedim. Çünkü sağlık durumunu bir yana bırakırsan insanlarla konuşmak canlı bir kitap okumaya benzer. İkinci bir ilim sayılır." Bunları söylerken şöyle geçiriyordu içinden, "Doğrusu çok iyi olur. Hatta tüm masrafları ona yüklerim. Onun atlarını kullanır, benimkileri onun köyüne bırakırım. Bol bol yer içer dinlenirler." Bu arada Platonov'un da düşündükleri vardı. "Niçin olmasın? Evde hiçbir iş yaptığım yok. Çiftliği nasıl olsa kardeşim yönetiyor. İşler için gözüm arkada kalacak değil. Niçin gitmeyeyim ki?" diyordu kendi kendine. Sonra yüksek sesle, "Yalnız," dedi, "kardeşimde 2 gün kalabilir miyiz? Başka türlü izin vermez." "Seve seve kalırım. İsterseniz 3 gün bile kalırız." "Öyleyse oldu bu iş. Gidelim." "Gidelim," derken sevinçle ellerini çırpıyordu Platonov. Bu sırada uyanan ev sahibi şaşkın şaşkın onlara bakarak, "Nereye, nereye?" diye haykırdı. "Hayır beyler, arabanızın tekerlerini çıkartmalarını söylemiştim. Hem Platon Mihailiç senin damızlık aygır da 15 verst öteye gönderildi. Olmaz, bu gece buradasınız. Yarın yemek yer yemez gidersiniz." Petuha insan nasıl karşı koyabilirdi ki? Kalmak zorundaydılar. Kalmalarının karşılığı olarak da güzel, neşeli bir ilkbahar gecesi geçirdiler. Ev sahibi bir ırmak gezintisi düzenlemişti. 12 kürekçi adam 24 küreğe asılıyor. Türküler arasında onları hızla gölün kaygan parlak yüzünde dolaştırıyordu. Gölden iki yanda hafif yamaçlı kıyıları bulunan ırmağa geçtiler. Yer yer balık ağları gerili ipler arasından geçiyorlardı. Suda en ufak bir dalga bile çarpmıyordu göze. Birbiri ardından yepyeni görüntüler, göze her an değişik gelen korular görünüyordu kıyılarda. Kürekçiler 24 küreği birden havaya kaldırıyor, sandal hafif bir kuş gibi sakin suda sessiz sessiz kayıyordu. Dümen tarafından üçüncü olan geniş omuzlu genç bir kürekçi, duru ve gür, türkünün ilk sesleri bir bülbülden çıkıyormuş duygusunu veren bir sesle türküye başladı. Ardından önce 5 sonra 6 kişi, daha ona katılınca türkü Rusya gibi uzamaya, genişlemeye başladı. Koronun sesi zayıflamaya, teklemeye başladığı zaman Petuh da onlara katılarak güçlendiriyor, Çiçikov ise kendisinin tam bir Rus olduğunu içten duyuyordu. Yalnız Platonov düşünüyordu, bu hüzünlü türkülerin ne iyiliği var sanki, insana daha fazla sıkıntı vermiyor mu? Alacakaranlıkta döndüler geriye, karanlıkta kürekler artık gökyüzünü yansıtmayan suya dalıp çıkıyordu. Yanaştıkları kıyıda ışıklar yanıyordu. 3 ayaklı sehpalarda canlı balıklardan çorba yapıyorlardı. Herkes evine çekilmişti. Evcil hayvanlar ve kümes hayvanları ortalığı tozu dumana katarak çoktan yerlerine girmişler. Onları yerlerine sokan çobanlar avlu kapısında hem süt kabını hem de balık çorbası yemeye çağrılmalarını bekliyorlardı. Alacakaranlıkta insan bağırışmaları, uzak köylerden gelen köpek havlamaları işitiliyordu. Ay doğuyor ve ortalığı hafif bir aydınlığa boğuyordu. Ne fevkalade görünüş. Ama bütün bunlar kimin umurunda? Nikolaşa ve Aleksandraşa iki güzel atın sırtında dolu dizgin gezecekleri, dolaşacakları yerde baş başa vermişler. Oradan gelen bir arkadaşlarının öve öve bitiremediği Moskova'yı, pastaneleri, tiyatroları, babaları ise konuklarını nasıl ağırlayacağını düşünüyor, Platonov da esniyordu. İçlerinde en canlı olan Çiçikov'du. Ah bakalım ne zaman ben de böyle bir köye sahip olacağım diye düşünüyor ve gözünün önüne eşi, çocukları, küçük Çiçikovlar geliyordu. Akşam yemeğini de tıka basa yediler. Pavel Ivanovich kendine ayrılan yatak odasına geçip yatağına yatınca göbeğini şöyle bir sıvazladı. Davul gibi olmuş dedi. Artık belediye başkanı bile yer bulamaz. Şansına ev sahibininkine bitişik oda düşmüştü. Aradaki duvar incecik olduğundan yandaki en küçük bir ses buradan rahatça işitiliyordu. Ev sahibi aşçısını çağırarak sabah kahvaltısına neler pişireceğini ki bu kahvaltıya ziyafet demek daha doğru olurdu. Öğle yemeğine neler hazırlayacağını bir bir söyledi. Bunları dinleyen ölü bile olsa iştaha gelirdi doğrusu. Ev sahibi börekleri dört köşeli yap diyordu. Bir köşesine Mersin balığının yanak kısmından koy. Bir köşesine lapa, soğanlı mantar, şekerli süt, beyin gibi şeylerden. Sen daha iyi bilirsin nasıl yapılacağını. Böreğin bir yanı iyice kızarsın, öte yanı hafif. Ağır ağır pişsin, yumuşak olsun. İnsan ağzına atınca çiğnemek için uğraşmasın. Ağızda kendiliğinden dağılıversin. Bütün bunları söylerken ağzını şapırdatmaktan da geri durmuyordu Petu. Çiçikov, hay Allah belasını versin, uyutmayacak beni diye düşündü ve yorganı iyice başına çekti bir şey duymamak için. Ama yine de işitiliyordu. Mersin balığına şeker pancarı, kaymak, mantar, şalgam, havuç, bakla. Senin aklına daha çok gelir ya, her türlü tat verecek şeyi katarsın. Yanında da salatasını unutma. Domuz işkembesinin içine buz koy da yumuşak kalsın. Petu daha pek çok şey saydı. İyi pişir, iyi kızart, ağızda dağılsın gibi sözleri sık sık söylemekten geri durmuyordu. Sonunda Çiçikov ev sahibi hindi kızartmasını söylerken daldı. Ertesi gün öyle yediler, midelerini öyle şişirdiler ki Platonov ata binemedi. Bu nedenle de aygırı Petu'nun bir adamı götürdü. Çiçikov'la Platonov arabaya bindiler. Koca burunlu köpek de arkalarından tembel tembel geliyordu. O da patlayasıya doyurmuştu karnını. Avludan çıktıkları zaman Çiçikov, bu da çok fazla dedi. Ama adamın canı sıkılmıyormuş. Ne sıkıcı şey. Çiçikov içinden, benim de senin gibi yılda 70.000 ruble gelirim olsa can sıkıntısı nedir bilmezdim. İşte kesenekçi Murazov hemen hemen 10 milyonu var. Para basıyor sanki diye düşünüyordu. Platonov, nereye gidiyoruz acaba? Geçerken kız kardeşimle enişteme de bir uğramak isterdim. Doğrusu gider miyiz? Çiçikov seve seve bu yörenin en işbilir çiftlik sahibidir. 8 yıl önce 20.000 ancak getiren yerden şimdi yılda 200.000 ruble kazanç sağlıyor. Vay vay, gerçekten saygıdeğer bir adammış. Böyle bir insanla tanışmak çok ilginç olur. Nasıl bir adam, ne bileyim, soyadı ne? Kastan Joglu. Adı baba adı. Konstantin Fedorovich. Konstantin Fedorovich Kostan Joglo. Çok ilginç bir tanışma olacak benim için. İnsana çok şey öğretebilir. Platonov Selifan'la meşgul olma gereği duydu. Çünkü arabacı yerinde güçlükle duruyordu. Petruşka da iki kez arabadan düşmüş. Sonunda onun arabacının yanına iple bağlamaları gerekmişti. Çiçikov bu herif domuzun biri diye homurdanmıştı. Platonov, İşte bakın onun arazisi başlıyor. apayrı bir görünüşü vardır dedi. Gerçekten de burada bütün tarlalar ekilmiş, dümdüz dikilmiş ormanlar vardı. Bir bölümü yeni dikilmiş, bir bölümü eskiden dikilmiş grup grup ağaç kümeleri görünüyordu. Arkasından yine ekili tarlalar, yine genç ormanlar, yine yaşlı ormanlar gelip geçiyordu. Böyle ormanlardan 3 kez geçtiler. Platonov bütün bunları 8-10 yıl içinde yetiştirdi. Başkası 20 yılda bu sonucu alamazdı dedi. Nasıl başarıyor bunu? Ona sorun. Öyle anlar ki işten elinden kurtuluş yoktur. Bir ağacın yanındaki bankta hangi ağaçların yetişeceğini, toprağın nelere elverişli olduğunu çok iyi bilir. Yetişen her şey en az 3-4 işte kullanılır. Örneğin ormanlar yalnız ağaç olarak kullanılmaz. Süs, gübre oldukları gibi aynı zamanda yağmur da getirir. Gölgesinden ne yararlanır? Her yanda kuraklık olsa o umursamaz. Her yer kıtlık geçirir. O yine her zamanki ürününü alır. Ne yazık ki ben size onun tüm hünerlerini sayamıyor, anlatamıyorum. Ona büyücü derler. Her şey boldur onda ama bütün bunlar çok sıkıcı şeyler. Çiçikov kendi kendine gerçekten şaşırtıcı bir adammış. Ama bu delikanlı bunları anlatmak yeteneğinden yoksun diye düşündü. Sonunda köy göründü. Ot ve saman yığınları arasında 3 tepe üzerindeki 3 kilise çevresinde kurulan köy bir kenti andırıyordu. Çiçikov, evet, ev sahibinin bu işin ustası olduğu belli diye geçirdi içinden. Kulübeler sağlam, yollar dümdüzdü. Sağlam ve yepyeni yük arabaları vardı kulübelerin önünde. Köylülerin yüzlerinden de akıllı oldukları hemen anlaşılıyordu. Boynuzlu hayvanlar hep seçmeydi. Hatta domuzların suratlarından bile soyluluk akıyordu. Görünüşe göre tam türkülerdeki gibi gümüş belle belliyorlardı tarlayı bu köylüler. İngiliz bahçeleri türlü türlü çimenler yoktu. İşçi evlerinin önünden geçen cadde beyin evinde her şey iyice görünsün diye beyin evine kadar dümdüz açılmıştı. Yüksek çatının üzerindeki fener kulesi güzellik süs için değil uzak tarlalarda çalışan işçileri gözetlemek için yapılmıştı. Onları eşikte hiç de Ayyaş Petruşka'ya benzemeyen açık göz uşaklar karşıladı. Sırtlarında frak değil mavi el dokumasından yapılmış kazaklar vardı. Ev sahibesi de hemen eşiğe koşup geldi. Kırmızı yanakları taptaze, Tanrı'nın günü gibi güzel. Platonova bir elmanın yarısı gibi benzeyen bir kadındı. Aralarındaki tek fark kardeşi gibi uyuşuk değil konuşkan şen oluşuydu. Kadın, merhaba kardeşim, gelişine çok sevindim. Konstantin evde yok ama hemen gelir. Nerede? Onları konuk salonuna alan kadın, köyde işi varmış tüccarlarla dedi. Çiçikov bu, yılda 200 bin kazanan adamın evini merakla inceliyordu. Bir istiridye ya da salyangoz kabuğuna bakarak içinde yaşayan yaratık hakkında bir fikir edinmek ister gibi evde ev sahibi hakkında bilgi verecek özellikler arıyordu. Ama eve bakarak bir sonuç çıkarmak olanaksızdı. Odalar sade, hatta boştu. Ne bir freks, ne bir tablo, ne bronz heykeller, ne çiçek, ne mermer etejer vardı. Kitap bile yoktu. Sözün kısası, her şey burada yaşayanların tüm yaşamını 4 duvar arasında değil, tarlalarda geçirdiğini gösteriyordu. Anlaşılan önemli sorunlar hakkındaki kararlar burada, ocağın karşısındaki rahat koltuğa oturularak değil, yerinde olayın geçtiği, sorunun ilgilendirdiği yerde alınıyordu. Çiçikov yalnız odalarda becerikli bir ev kadınının elinin değmiş olduğu belirtisini görebildi. Masa ve sandalyelerin üzerine ıhlamur tahtaları konmuş. Bu tahtaların üzerine de kurumaya bırakılmış türlü çiçek yaprakları serilmişti. Platonov, bunlar da ne? Bu süprüntüleri ne yapacaksın böyle diye sordu. Ev sahibesi, ne süprüntüsü dedi. Bunlar sıtmaya birebirdir. Geçen yıl bütün köylüleri bununla iyileştirdik. Bunlardan likör yapılır. Bunlardan da reçel. Siz hep reçelle salamurayla alay edersiniz ama sonra yerken de öve öve bitiremezsiniz. Platonov kuyruklu piyanoya yaklaştı ve tuşlara vurmaya başladı. Aman tanrım, ne kadar köhne dedi. Utanmıyor musun kardeşim? Özür dilerim kardeşim ama müzikle çoktandır uğraşmıyorum. 8 yaşlarında kızım var. Onu yetiştirmem gerekiyor. Kendi müzikle uğraşacağım diye onu yabancı bir mürebbiyenin eline mi bırakayım? Yapamam ben bunu. Platonov, amma da sıkıcı kadın olmuşsun kardeşim dedi. Pencereye yaklaşarak, aa işte geliyor, geliyor. Çiçikov da hemen pencereye koştu. 40 yaşlarında sağlam yapılı, sırtında deve derisinden bir ceket bulunan esmer bir adam taş merdivene yaklaşıyordu. Giyime önem vermediği anlaşılıyordu. Başında üç köşeli bir kasket vardı. İki yanında şapkalarını çıkartmış, daha aşağı tabakadan iki adam onunla bir şeyler tartışarak yürüyordu. Biri basit bir köylü, öteki mavi uzun ceket giymiş dolandırıcı bir köy ağasıydı. Hepsi merdivenlerin yanında durdu. Konuşmaları içeriden işitiliyordu. Sizin böyle yapmanız daha iyi olur. Efendinizden özgürlüğünüzü satın alın. Ben size ödünç para veririm. Daha sonra bana çalışarak ödersiniz. Hayır Konstantin Fedorovich, özgürlüğümüzü alıp ne yapalım? Bizi siz alın. Sizin yanınızda her şeyi öğreniriz biz. Dünyada sizin gibi akıllı adam aramakla bulunmaz. Ne yazık ki biz kendimizi korumaktan, yönetmekten aciziz. Meyhaneciler bize bir kadeh likör verdiler mi, biz bir kadehte kendimizi kaybederiz. Artık ne kadar içtiğimizi bilemeyiz, ne olduğumuzu anlayamayız. Bizi ayartacak şeyler o kadar bol ki. Hey Tanrım, sanki dünyayı şeytan yönetiyor. Sanki dünyada her şey biz köylüleri baştan çıkarmak için yaratılmış. Tütünden tutun da. Ne yapalım Konstantin Fedorovich? İnsan dayanamıyor. Dinle, buradaki gerçeği bilin önce. Benim yanımda özgürlüğünüz kısıtlanır. Yanıma ilk aldığım köylüye bir at ile bir inek veririm. Ama bunun karşılığında herkesten çok şey isterim. Benim için çalışmasını ister bana ister kendine çalışsın boş durdurmam. Kendim de çalışırım. Bu nedenle de yanımdakilerin çok çalışmasını isterim. Çünkü ben şunu denemişimdir kardeşim. Boş duran insanın aklına kötü şeyler gelir. O kötülükler yapar. Bu konuyu iyice düşünün, aranızda tartışın da öyle bir karara varın.